Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Hamdi Döndüren imzalı Günümüz Filistin Toprakları ve Arz-ı Mevlut İlişkisi başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. İsrailoğullarının ilk atası Hazreti İbrahim'in torunu Hazreti Yakup, önceleri oğullarıyla birlikte Filistin'de Beytül Makdis'te yaşamıştı. Oğlu Yusuf aleyhisselam Mısır'da üst düzey bir devlet görevlisi ve bir peygamber olarak yerini alınca, babasını ve kardeşlerini de Mısır'a çağırmış ve oraya yerleşmişlerdi. Uzun süre Mısır'da yaşayan İsrailoğulları, Firavun'un zulmüne maruz kalıp özgürlüklerini kaybedince, dönemin peygamberi Hazreti Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkıp ata yurduna gitmeye karar verdiler. Ancak Sina çölüne geldiklerinde Filistin'de Amalika ve Kenanlılar gibi iki güçlü topluluk bulunduğunu gördüler. Hazreti Musa bu toplulukların durumunu ve gücünü araştırıp kendisine bildirmeleri için 12 kabileden birer temsilci, nakip seçip görevlendirdi. Bölgenin sosyal, ekonomik ve askeri durumunu gizlice araştıran bu heyetten, Kalip ve Yuşa İbni Nun dışında 10 tanesi bu güçlü topluluklarla savaşılamayacağını ve Mısır'a geri dönmenin daha uygun olacağını söyledi. Hazreti Musa, Allah'ın kendilerine yardım sözü bulunduğunu ve bu savaşı kazanacaklarını söylediyse de isyan ettiler ve çölde 40 yıl süreyle vatansız ve topraksız dolaşmaya mahkum oldular. Mısır bölgesinden Filistin'e gidişle ilgili olarak Hazreti Musa'nın ilk çağrısı Kur'an'da şöyle bildirilir. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. O içinizden elçiler çıkarmış, sizi hükümdarlar yapmış ve dünyalardan hiç kimseye vermediğini size vermişti. Ey kavmim, o halde Allah'ın size yazmış olduğu kutsal beldeye girin. Ama sakın geri dönmeyin. Aksi halde kaybedenlerden olursunuz." Onlar dediler ki: "Ey Musa, orada zorbalar topluluğu var. Bu yüzden onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyiz. Ama onlar oradan çıkacak olurlarsa oraya gireriz." Allah dedi ki: "O halde o belde onlara 40 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu süre içinde onlar yeryüzünde başıboş dolaşıp duracaklardır. Artık sen de yoldan çıkmış bu toplum için üzülme." Bu 40 yılın ardından Hazreti Musa Filistin'e giremeden Ürdün'ün fethinden sonra vefat etmişti. Ardından gelen Yuşa İbni Nun zamanında İsrailoğulları Filistin'e girebildiler. Arz-ı Mevlut neresidir? Yukarıdaki ayetlere göre İsrailoğullarının girmeleri istenen kutsal belde, Tevrat'a göre Arz-ı Mevlut, Mısır'dan çıkarken İsrailoğullarına Allah tarafından vaat edilen topraklar olarak tanımlanan Filistin topraklarıdır. Bu toprakların sınırları ne Kur'an'da ne de Hazreti Peygamber'in hadislerinde tam olarak belirtilmemiştir. Hazreti İbrahim'in ve ondan sonra gelen birçok peygamberin bu yörede yaşaması ve defnedilmesi Davud aleyhisselam tarafından başlanıp Hazreti Süleyman döneminde tamamlanan Mescid-i Aksa'nın burada yapılması yüzünden bu bölge vahyin de iniş yeri olmuştur. Buraya kutsal topraklar denilmesinin sebebi de budur. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in Miraç gecesi, Mekke'deki Mescid-i Haram'dan çevresi bereketli kılınan Mescid-i Aksa'ya gece yolculuğu yaptığından söz edilir. Hadiste burada kılınacak bir namazın başka yerde kılınacak namaza göre 500 kat daha ecirli olduğu bildirilmiştir. Yine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Davud aleyhisselam Beytül Makdis'in yapımını tamamlayınca Cenab-ı Hak'tan 3 şey istemişti. Kendisine mülk ve saltanat verilmesi, adaletle hükmetme gücü ve Beytül Makdis'e sırf ibadet için gelenlerin annelerinden doğdukları gündeki gibi geçmiş hatalarının bağışlanması. Allah ona ilk ikisini vermiştir. Üçüncüsünü de vermiş olmasını umarım." Yine Kur'an'da, Tevrat'ta verilen sözün Zebur'da da tekrarlanarak arsa iyi kulların varis olacağı açıklanmış, Mısır'da zayıf düşürülen İsrailoğullarının o yerde hakim kılınmak istendiği belirtilmiştir. Hazreti Ebu Bekir döneminde Bizans İmparatoru Heraklius Filistin'i savunmak için büyük bir ordu sevk etmiş, Hazreti Ebu Bekir de Amr bin As ve Halid bin Velid komutasında bir ordu göndermişti. Yermük Savaşı'nın kazanılmasıyla Hazreti Ömer döneminde İslam ordusu Kudüs'e ulaşıp şehri kuşatmış, halkın eman, güvence istemesi üzerine Hazreti Ömer, Cabiye denen yere gelerek Patrik başkanlığındaki Kudüs heyetini kabul etmiş, onlara cizye ve haraç vergisi ödemeleri şartıyla ahitname vermiştir. Buna göre Kudüs barış yoluyla fethedilmiş olup, İslam'a girmeyi kabul etmeyen yerli halk kendi dinini serbestçe yaşayabilecekti. Kur'an'da arz-ı mukaddes ve bereketli arz gibi ifadelerle anılan Kudüs ve çevresinin sınırları hakkında bilgi bulunmaz. Hazreti Peygamber'den doğrudan bu sınırları belirleyen bir hadiste nakledilmemiştir. Musevi asıllı olup Hazreti Ebu Bekir döneminde Müslüman olan Kabül Ahbar'ın sözü olarak İbni Asakir'in tahriç ettiği bir rivayet şöyledir. Şam bereketli kılınmış, Filistin kutsal kılınmış ve Beytül Makdis 1000 kez kutsal kılınmıştır. Allah Fırat'tan Arişe kadar Şam'ı bereketli kılmış, Fas topraklarından Refah'a kadar olan Kudüs'ü özellikli kılmıştır. Tefsirlerde kimi alimler bu yerin Şam ve Mısır, kimileri Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs ve Lübnan Dağı çevresi olduğunu söylerken, kimileri de kesin bir yer belirtmek yerine Fırat'ta Mısır arasında bir yer olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Taberi'de arz-ı mukaddesin sınırlarını belirleyen kesin bir delil bulunmadığını belirtmekle yetinmiştir. İbni Aşur, Beyt-i Makdis çevresindeki kutsal topraklar konusunda şöyle der. Burası Akdeniz'de Ürdün Nehri ve Ölü Deniz arasında kalan yer olup, kuzeyde Hama'ya, güneyde ise Gazze ve Hebron'a kadar uzanır. Kitab-ı Mukaddes'teki arz-ı mevdut, Kur'an ve sünnetle örtüşüyor mu? Tevrat'ta belirtildiğine göre Hz. İbrahim ve onun soyundan gelenlere verileceği, Tanrı tarafından vaat edilmiş olan topraklar Filistin toprakları olup, içinde süt ve bal akan ülke, bütün ülkelerin süsü olan vatan olarak tanımlanır. Sınırları Akdeniz'den Fırat'a, Sina Yarımadası'nın güneyinden Lübnan'ın kuzeyine kadar uzanır. Bu topraklara sonsuza kadar mirasçı olmanın birçok şartları vardır. Başta Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi, ilahi emirlere uymak, peygamberlerin yolunu izlemek, hak ve adaleti gerçekleştirmek, garibi, öksüzü, dulu gözetmek, haksız yere kan dökmemek bu şartlar arasındadır. Tarihi süreçte İsrailoğulları bütün bu sayılanlara uymadıkları için Allah'ın lanetine ve hışmına uğramışlar, milattan sonra 70 ve 135 yıllarında Romalılar tarafından Filistin topraklarından sürüldükten sonra dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmışlar ve hep bu topraklara dönme hayaliyle yaşamışlardır. Zaman zaman Mesih iddiasıyla ortaya çıkan kişiler de bu duyguyu canlı tutmuşlardır. Siyon Dağı'yla sembolleşen Siyonizm hareketinin hedefi de Yahudileri yeniden bu vaat edilen topraklara kavuşturmaktır. Günümüz İsrail Devleti'nin siyasi yayılmacılığının arka planında da arz-ı mevdutla ilgili dini motif bulunmaktadır. Sonuç olarak bu konuda ilk toprak vaadi Hz. İbrahim'e yapıldığına göre bu vaat bir hak doğuracaksa İshak aleyhisselam soyundan gelen Yahudiler kadar İsmail aleyhisselam soyundan gelen bir peygamber olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve inananlarının da o topraklarda hakkı olması gerektiği akla gelir. Kaldı ki bu hakka sahip olabilmek için kutsal kitaplarda belirtilen şartların başında Allah'a itaat gelir. Diğer yandan İsrailoğulları Allah'a boyun eğmemiş, yapılan ahitleri sürekli olarak bozmuş, hatta Allah'ın elçilerini öldürmüş ve yeryüzünde fesat çıkarmışlardır. Ayrıca Kur'an'da arza belli ırkların değil, Allah'ın salih kullarının varis kılınacağı ve bu ilahi kanunun bütün mukaddes kitapların hükmü olduğu bildirilmiştir. Allah aşağıdaki ayetlerde İslam ümmetinin en hayırlı bir topluluk olduğunu bildirmiştir. Biz sizi orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İbni Haldun'un dediği gibi toplumlar biyolojik bedenler gibi doğar, büyür ve ölürler. Ama onların yerine o topraklara ve nimetlere hakkı olan ve layık bulunan yeni topluluklar doğar ve sahip olur. Cenab-ı Hak'tan İslam alemine ortak bir akılla düşünmeyi, zulme sapmadan hak ve adaletle davranma yollarını göstermesini temenni ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Hamdi Döndüren'in kaleme aldığı Günümüz Filistin Toprakları ve Arz-ı Mevdut İlişkisi başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Tenkit, İnsaf ve İtidal başlıklı yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Tenkit, söz veya davranışı eleştirmek, yanlış ve doğru taraflarını ortaya koymak, bir değerlendirme yapmaktır. Tenkitte asıl olan objektif ve tarafsız olmak, dostluk ve düşmanlık duygusundan uzak kalarak doğrunun ortaya konması için çaba sarf etmektir. Sevgi ve nefret tarafsız olmayı engeller, doğru bir tespite mani olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir şeyi aşırı sevmen seni kör ve sağır yapar buyurarak tarafsızlık ölçüsünü ortaya koymuş, Cenab-ı Hak da düşmanlığın adil davranmaya engel olmamasını tavsiye etmiştir. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Bizim prensibimiz dosta muhabbet, düşmana adalettir. Merhum İmam Gazali'nin şu tespiti fevkalade önemlidir. İnsanoğlunun iki önemli zaafı vardır. Biri sevdiğinde kusur görmemek, diğeri ise sevmediğinde meziyet görmemek. Olaylara fotoğraf makinesi gibi bakmak, ne görülüyorsa olduğu gibi görmek, tahrif cihetine gitmemektir. İnsanlar genellikle şahıs ve olaylara görmek istedikleri gibi ve işlerine geldiği gibi bakarlar. Bu türlü bakış ve değerlendirmeler peşin hükümlü değerlendirmelerdir. Bunları değerlendirme sayma doğru değildir. Bunu yapanlar hem kendilerini hem de başkalarını aldatmış olurlar. Günümüzde özellikle medya dünyasında tenkit tamamen düşmanlığı, fitne ve fesadı tahrike yönelik olarak yapılmaktadır. İnsaf, itidal ve objektiflik asla söz konusu değildir. Genellikle medya mensupları bir tarafın sözcüsü konumunda oldukları için karşı tarafı eleştirirken, insaf ölçülerini bir tarafa bakarak hakareti, iftirayı, yalanı sermaye olarak kullanmakta, adeta geçimlerini, başkalarının şeref ve itibarını zedelemek, onurlarını kırmak yoluyla temin etmektedirler. Aslında halkın gözü, kulağı konumunda olması gerekenler, olayları çarpıtarak halkı yanıltmakta, ifsadı, ıslahata tercih etmektedirler. Yalan ve iftira furyası içinde halkın görevi her duyduğuna inanmamak, olayları bütün yönleriyle değerlendirmek, belli haber kaynaklarına şartlanmamaktır. Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki ikazı yanılgıya düşmemenin en sağlam ölçüsüdür. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğru olup olmadığını araştırın. Yoksa bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Medya konusu bir tarafa, mutlak objektif olması gereken ilim ve akademi dünyasında da insaf ve itidalin dikkate alınmadığını görüyoruz. İyi niyet ve ciddi araştırma neticesinde bir takım yeni ve farklı fikir ve görüşler ileri sürülmesi tabidir. İlmi gelişme sadece bilinenin tekrarı, nakilcilik, fikir yerine boş ve anlamsız söz üretmekle olmaz. malumun ilamı yerinde saymaktan ibarettir. Daima gelişen ve yenilenen hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek, insanların hayatlarını meşruiyet dairesinde kolaylaştırmak için çareler üretmek, başta ilim adamlarının görevidir. Çare bulmak ulemanın, uygulamaksa umeranın vazifesidir. Fikirlerde canlılar gibi üremekle hayatiyetlerini devam ettirirler. Düşünce ve ilimde zenginlik başka türlü sağlanamaz. Biz insanların niyetlerini okuyamayız. Ameller niyetlere göre değerlendirileceğine, deraiti zimmet asıl olduğuna göre şahıs ve olayları değerlendirirken öncelikle iyi niyeti ön planda tutmalıyız. Görüş ve fikirlerini değerlendireceğimiz kişinin kötü niyetli veya başkalarının hesabına ajanlık yaptığını kesin olarak bilirsek, o takdirde vereceği zararı önlemek için yine ilim ehline yaraşır bir üslup içinde uygun cevaplar verir, böylece toplumu uyarma görevini yerine getirmiş oluruz. Tenkitte insaf ve itidalin esas olduğunu belirtmiş, böyle olduğu takdirde yol gösterici olacağına, aksi halde fitne ve fesada yol açacağına işaret etmiştik. Tenkit aslında yol göstermek, doğru rehberlik etme sanatıdır. İnsaflı ve tarafsız münekkitlere daima ihtiyaç vardır. Başka türlü yanlışlar düzeltilmez. Özellikle devlet adamlarının yapıcı tenkitleri ciddiye almaları şarttır. Aksi halde etraflarını saran dalkavukların riyakarca övgülerinin kurbanı olurlar. Hem kendileri hem de yönettikleri toplum büyük zarar görür. Hazreti Ömer ne güzel söylemiş. Söylemezseniz sizde, dinlemezsek bize hayır yoktur. Danışmanların bilgili, ehliyetli, tecrübeli ve güvenilir olmaları şarttır. Bunlar amanın bastonu gibi insanı düşmekten kurtarırlar. Acı da olsa samimi tenkitlere kulak vermek hastanın faydalı ilaçları kullanması gibidir. İlacın acılığına değil sağladığı şifaya bakılır. Adalet ve hakkaniyetin en fazla dikkate alınması gereken bizim dini camiada, akademik hayatta dahil insafsız, ölçüsüz tenkitlere şahit oluyoruz. Muhatapların ehliyet ve iyi niyetine bakmadan farklı bir şey söylediklerinde hemen itham ve itibarsızlaştırma cihetine gidiyoruz. Hayatını ilme vakfetmiş, pek çok faydalı eserler ortaya koymuş, idari görevlerde pek çok hizmetler ifa etmiş kimseleri en ufak bir hataları sebebiyle toptan reddediyor, olmadık hakaretlere maruz bırakıyoruz. Kimisini reformculukla, kimisini tarihselcilikle, kimisini ajanlık ve hainlikle itham ediyoruz. Hatasız insan olmaz, sevabı hatasından fazla olanların mutlu bir hayata kavuşacaklarını Cenab-ı Hak Kâriyâ suresinde haber vermektedir. İnsan melek değildir, başkasını eleştirenler öncelikle kendi kusurlarına bakmalıdırlar. Fıkıhta genel bir kural vardır. Müçtehit hata ederse bir sevap, isabet ederse iki sevap kazanır. İnsanlara faydalı olmak, yol göstermek için iyi niyetli çalışmış olmak bizatihi ibadettir. Hata etse bile bu iyi niyet ve gayretinin sevabına nail olur. Çalışan hata edebilir, hiçbir şey yapmayanın hatası olmaz. Fakat bir şey yapmamak, bir işe yaramamak başlı başına hatadır. İlim adamı kolay yetişmez. Ömrünü ilme adamış, insanları bir kalemde silip atmak insafla bağdaşmaz, ilim ehli daima ihtiyatlı davranır. Bütün delillere vakıf olmadan, cahillerin yaptığı gibi ulu orta konuşmaz. Aykırı davranarak meşhur olmayı, gündemde kalmayı hesap edenlerden ilim adamı olmaz. Bunlardan ancak şovmen olur. Başkalarını itham ederek ön plana çıkmak isteyenler, tenkit ettikleri insanların söyleyip yazdıklarını bile anlamaktan aciz olanların yaygaraları hem ilim hayatını hem de toplum hayatını zehirlemektedir. Özellikle tekfirci selefilik adeta Müslümanı gavur yapma görevini üstlenmekte, fesat yaparak cihat yaptığını sanmaktadır. İnsanları nihai anlamda yargılayacak olan Allah'tır. Hiç kimse kendisini Allah'ın avukatı veya savcısı yerine koymasın. Bunların İslam'a ve Müslümanlara verdiği zarar, Müslüman olmayanlardan daha fazladır. Düşmanlar bunlardan emin, dostlarsa tedirgindir. Bu türlü cahil, ham sofularla ilgili olarak meşhur edip Süleyman Nazif'in şu sözü çok enteresan. Akif beni Müslüman yaptı, korkarım ki bu mollalar beni gavur yapacak. Bizim yol ve yöntemimiz dostları çoğaltmak, düşmanları azaltmaktır. Dostu düşman yapmak kolay, fakat düşmanı dost yapmak zordur. Asıl olan zoru başarmaktır. Hazır dostlarımızı sudan bahanelerle suçlayıp düşman haline getirmenin vebali büyüktür. Şarap içen bir sahabiye had uygulanırken ona kötü sözler söyleyenlere Resulullah, "Kardeşiniz aleyhinde şeytanla ortaklık yapmayın." buyurarak en güzel ölçüyü belirlemiştir. İnsanların fazla üzerine gitmek, onların karşı cepheye katılmalarına yol açabilir. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Tenkit, İnsaf ve İtidal başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından aktardık yazılarımızı. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'de bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.